Ayrım 4.
Mavnaları hikayesinde köprü üstünde buğday yüklü mavnalara bakarken hep kendisini onların içine atmak isteyen fakat bir günde istemeyen amelenin hemen de yalnız bir iştiyakla dolan, ehemmiyetli başka hiçbir şey anlatmayan basit macerası nedir? Bazen bir yaz günü öğleüstü bahçeye bakan pencerenizin parmaklığında iki demir çubuk arasına gerilmiş incecik tek bir örümcek ağı teli parlar. Eğer dünyaya bir ressam gözüyle bakmayı seviyorsanız, bu kıldan ince telin üstünde oynayan güneş, bir dağ manzarasının kitlesi kadar azametle içini doldurur. Kainat sırrını bu parlak tel üstünde çizgileşmiş görürsünüz. Amelenin içinden geçen bu özdeyişte de, büyük iştahların ve arzuların hülasasını, girift ruh ağının incecik bir ipliğinde toplayan, daha kadar kitleli ve azametli bir gizli emel vardır. Eğer dünyaya bir hikayeciden ziyade bir şair gözüyle bakmayı seviyorsanız bunu çarçabuk sezersiniz ve bir tahlil talep eden niçinlerinizi Said Faki sormaktan çekinirsiniz. Bunun için büyük sanatkar dokuması taşıyan her muharrir gibi Said Faik de kendi halinde bırakılmalı. Ona hikayenin, tahkiyenin, lisanın, üslubun şüpheli kanunlarını ve şemalarını zorla kabul ettirmeye çalışmayacağız. Şu var ki onun içinde kımıldayan, bulanık ve kalıpsız insan idealinin billurlaşmasından evvel her beşeri meseleyi kendine toplayan milli sırra ereceği günü iple çekeceğiz. O zaman bu egoist ve avare, gözleri kendi içine dönük, sosyal bağları çözük fakat büyük sanatkar çocuktan daha büyük bir sanatkar insan doğacak. Şimdilik biraz kirli ve donuk camından harikulade parıltılarını ve renklerini seyrettiğimiz bu akvaryum alemi, derin bir hatıralar sarnıcında kımıldayan gölgelerden başka bir şey aksettirmiyor. Fakat bu kadarı bile Said Faik ismini yoksul edebiyat tarihimizde ebedileştirmeye yetecek büyük kıymetlerle dolu. Cumhuriyet 1939. M. Turhan Tan. Büyük bir dost kaybettim. Büyük bir muharrir kaybettik. Onun hakkında kıymet ölçülerinin en büyüğünü kullanışım, hatırasına ölümün her manayı büyüten adetesiyle ve derin bir teessürle baktığım için değil, sağlığında da böyle düşünüyordum. Sağlığında onu çok beğenenlerle hiç beğenmeyenler, bir uçurumun iki başında birbirlerinden iki düşman kalabalık gibi ayrılmışlardı. İkisinin ortasında kimseyi bulmak imkansız gibi bir şeydi. Bu uçurumun kenarına tereddütsüz nesil farkı levhasını asınız. Edebiyatçı yüzüyle Turhan Tan, zamanına intibak zahmeti içinde yeni bir üslup cilası arayan en büyük hatası da bundan ibaret, eski bir kültürün ve eski bir zevkin aramızdaki sayılı ve son mümessillerinden biriydi. Muallim Naci'yi aşmaya çalışan fakat daha iç kımıldanışlarıyla divan edebiyatına dönmeye can atan bu zevk, bizim neslin çocuklarına bir müstehase gibi göründü. Sanatkar tarafıyla alırsanız devrine uymak suretiyle altın maddesine süslü teneke cilası vurmaya özenmiş bir üslup sahibini topyekün mahkum etmeye kadar varırsınız. Fakat onun mesrindeki şiir özentilerini birer birer affettikten sonra geri kalan tarafını muayeneden geçirirseniz bu memleketin öz edebiyatını, öz tarihini, öz kültürünü garp ekolünde yetişmiş hiçbir muharririmizde görülmeyen bir aşkla zamanımıza kadar devam ettirmiş sayılı muharrirlerden biri olduğuna inanırsınız. Bu birkaç adam olmasaydı maziden gelme her kıymete nankör bir piç tekmesi atmaya kalkan türedilerin zaferi memleketi ananesiz ve tarihsiz bırakmaya kadar giderdi. Edebiyatçı yüzüyle Turhan Tan, bu memlekette tarihi roman nevini kökleştirenlerden bir tanesidir. Hatta bu nevin ananesini kuranlardan biridir derim. Çekinmem. Dudak bükenlerin ağızlarına parmağımı geçirmek arzusuyla de ilave ederim. Herhangi bir kıymet derecesinde olursa olsun, herhangi bir edebiyat nevinin müessisleri arasında bulunanlara karşı saygıdan başka her hissin içinde en az nankörlük mayası vardır. Gazeteci yüzüyle Turhan Tan, hadiselerde bir tarih analojisi arayan fıkra nevini de senelerce matbuatta yaşatmış tek adamdır. onun dost ve insan yüzünü, onu tanıyanların hatırasıyla baş başa bırakıyorum. Ve fedakar karısıyla adını taşıdığı bir tek oğlu Turhan'ın büyük kederini, memleketin hiç şüphe etmediğim büyük tesirini ifadeye çalışarak acele bir teselli koşturmak istiyorum. Cumhuriyet 1939. Süleyman Nazif merhum. Eğer Türk şair ve nasirleri arasındaki ruhi karabete göre zürriyet grupları ayırmak caizse, rahmetli Süleyman Nazif'i hayranı olduğu ve hakkında bir de monografi yazdığı Fuzuli'nin değil, Nef'inin manevi şeceresine kaydetmek doğru olur. Batarya ile Ateş Muharreri, Fuzuli'nin aşkından ziyade Nef'inin kine varistir. Bu miras, onun çatılmış süngüleri andıran dik ve kalın kaşlarının altındaki tehlikeli bölgede nöbet bekleyen simsiyah gözlerinin yırtıcı bakışlarında, gülüşlerin arasına saklı öfkeyi, tabiatın diliyle ifşa eden sivri uzun dişlerinde, sözünün ve yazısının kezzap gibi keskin üslubunda müşterek bir ifade haline gelmişti. Bu kaş, bu göz, bu diş, bu ses, bu söz ve bu yazı, uzviyet ve ruh arasındaki farkları unutturacak kadar birbirine karışır ve yakışırdı. Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet'in Şime-i Muhabbet davası karşısında Celal Nuri ile beraber Şime-i Husumet'i müdafaa ederken ikisinden de samimiydi. Dinim kinimdir derken artık nesrinde çok sevdiği secilerden birini yapmakla kalmıyor, mizacını iki kelimeye sığdırıyordu. Süleyman Nazif'in istihzası gülen bir öfkeydi. Onun iki dudağını açıp da üst ve alt dişlerini birbirine bastırarak içerlek ve ıslıklı bir gülüşü vardı ki hicvinin hedefini ısırmaya hazırlandığı itibarını vermeye kafiydi. Bunun için Türk nazmında Nef'iden ve Türk nesrinde Nazif'ten şiddetçe üstün bir heccava tesadüf edilemez. Onun volkanik mizacı vatanın en buhranlı günlerinde indifa etmiştir. Balkan Harbi'nde İstanbul Eğleniyor makalesi ve İstiklal Harbi'nde Pierre Loti günü hitabesi herkesin gözünü onun ruhunda lavlar püsküren tepelere çekmişti. Bu hitabeyi Darülfünun'da Nazif'in ağzından dinlememiş olanların ona dair edinebilecekleri fikir, Vezüv Yanardağ'ını kartpostaldan başka yerde görmeyenlerin intibağından fazla olamaz. Konferans salonunun ön koltuklarındaki ecnebi sefirlerin karşısında söylenen bu hitabe, uyandırdığı görülmemiş galeyan haliyle Türkiye önünde Avrupa'nın gafletini sona erdiren en büyük tesirlerden birini yarattı. Akif'i andığımız bu günlerde onun en büyük dostunu ve ideal yoldaşını, ölümünün 14. yılına dün girdiğimiz Nazif'i nasıl unutabiliriz, nasıl? Anlamıyorum. Tasvir-i Efkar 1941. Henri Bergson. Felsefe en hayırlı evladını kaybetti. Bu dünyada hala kaba maddenin ardında ölçülmez ve izah edilmez. Fakat sezilir bir hayat ve keyfiyet aleminin varlığına inananlar için müsbet metafiziğin en büyük dehası kaybolmuştur. Bergsonsuz bir felsefe böyle bir varlığı ispat ve metafiziğe ezeli haysiyetini iade edebilmekten aciz olduğunu, 19. asır ortalarında müsbet ilimlerin taarruzuna karşı uğradığı şaşkınlıkla ortaya koydu. Felsefenin bizzat kendisi, pozitivist, materyalist ve septik istikametleriyle halis bir metafiziğin hayal olduğuna inanmaya başlamış, mirasına konmak isteyen müsbet ilimlere bütün varını yoğunu terk etmeye hazırlanmıştı. Böyle bir zamanda Bergson'un gelişi bir tesadüf değildir. Bu sadece felsefenin yaşamaya liyakatini ispat eden deha zürriyetinin kurumadığını gösterir. Bergson olmasaydı diyemeyiz. Bu felsefe olmasaydı faraziyesine muadildir. Felsefe davası 19. asrın Bergson'dan evvelki mütefekkirlerine kalsaydı ne olacaktı? Bütün madde, ruh, hayat ve tekamül hadiseleri sanki fotoğraf makinesi önünde hiç kımıldamayan ve değişmeyen cesetler gibi zekanın objektifine sığan şeniyetlerden ibaret kalacaktı. Tecrübe ve müşahede güya bunların hepsini kavrayacak, sonunda insan zihnini şaşırtan bir tek meçhule bırakmayacaktı. Bu hırsta ve bu emniyette müspet ilimlerin hepsi kendi şubelerine göre bütün hadiselere kapışa kapışa güzelce paylaşacaklardı. Ortada felsefeye ve metafiziğe hiçbir düşünce mevzu kalmayınca da filozof denilen zeka tüfeğlisi yağlı uzun saçlarını abes bir mevhumlar yuvarlağı üstünde kaşıyan meczuplar zürriyetinin son bir mesili olacaktı. Fakat bunun böyle olabilmesi için müspet ilimlerin hayat ve tekamül hadiseleri üstünde sondan vazgeçtik, hiç değilse ilk sözü söyleyebilmeleri lazımdı. Fakat bu ilimler madde aleminin izahında iyi kötü anlaşabildikleri halde mesele hayat alemine dayanıp kalınca birbirine giriyorlardı. Biyoloji kekeliyor ve faraziyeden kanuna doğru tek adım atamıyordu. Tekamülü sadece bir mekanizme irca edenler, tek bir hücrenin bile niçin insan eliyle hatta nazari olarak yaratılamadığı sorgusu önünde apışıp kalıyorlardı. Fikirlerin tarihi hep böyle zamanlarda felsefenin Mesih'ini yolladığını bize gösteriyor. Henry Bergson işte böyle Mesih'tir. Atıl ve kaba madde alemiyle ölçüye sığmayan, uçsuz bucaksız, tekerrürsüz hayat alemini onun yaratıcı tekamül hamlesini birbirinden ayırıyor. Tabiat ilimlerinin bilgi vasıtaları olan zeka ile yalnız madde aleminde kalmaları lazım geldiğini anlatıyor. Bu alemde her şey dış tecrübeye, dış müşahedeye, riyazi tahlile elverişlidir ve bu meydan su katılmamış ilim meydanıdır. Bergson onun etrafına mükemmel bir duvar çekmek suretiyle hem de dışarısını madde bilgilerinin müdahalesinden korur. Dışarısına gelince İşte orası insan şuurunun vasıtasız donelerinden, insan ruhundan Allah'a kadar giden bambaşka bir alemdir. Orada filozof ve sanatkar şuurunun ameli zevkadan başka bir şey olmayan kabuğunu kırarak asıl beninin derinliklerine iner ve tam bir murakabiye dalarak ruhundan geçen hayat akışının parıltıları ile varlığın her an değişen realitelerini sezer. Halis tasavvuf diyeceksiniz. Fakat 20. asrın başında Paris'in ortasında yapılabilecek cinsinden müspet bir tasavvuf ve metafizik. Madde aleminde bilgi vasıtası zeka, metot da dış müşahede ve tecrübe ise hayat ve ruh aleminde bilgi vasıtası intuition, seziş, metot da introspection, iç müşahede ve murakabedir. Bergson bunu ispat etmek için Kant'tan gelen ananevi felsefenin bazı mefhumlarını yıkmakla işe başlamıştır. Bunların başında zaman mefhumu gelir. Bergson'a göre insan ruhunun vakaları halis kalite, keyfiyetlerdir. Bunların hiçbiri mesafe alemindeki şeyler gibi kantite, kemiyet ifade etmez. Bizim zekamız kemiyeti, keyfiyetten daha iyi anladığı ve ölçemediği şeyi idrakten aciz kaldığı için ruhumuzdaki keyfiyet farklarını ve değişikliklerini kemiyet farkları ve değişiklikleriyle ifade eder. Onları mesafe dahilindeki miktarlara ve kemiği nispetlere irca çalışır. Büyük bir korku duyduğum gibi. Burada korkunun şiddeti hakikatte ölçü kabul etmeyen bir keyfiyetten başka bir şey olmadığı halde İnsan zekası onu isyarlı bir kemiyet izafe ederek anlar ve anlatır. Halbuki şiddet kemiği değil, kualitatif, keyfi bir tahavüldür. Zaman da keyfiyetten başka bir şey olmayan bir şuur hallerinden biridir ve eskilerin zannettiği gibi ne mekana irca edilebilir ne de ölçülebilir. Bergson bu deruni zamana düre, devam diyor. Biz de bu kelime deymumet diye tercüme edilirdi. Daha yakışıklısı bulunamadı. Şuur halleri bir kere keyfiyet halleri gibi kabul edilip de mekandan münezzeh olduklarına inanılınca artık onlar üstünde maddi ve tabiat bilgilerinin hiçbir müdahale salahiyetleri kalmaz. Bu sayede psikoloji fizyolojinin pençesine düşmekten kurtulmuş olur. O kadar da değil. Ruh dediğimiz ölçüye sığmayan bu keyfiyetler aleminde artık sebepleri neticelere zincirleyen determinizm prensipleri cari olamaz. Bu sebebiyet alakaları yalnız madde alemine münhasırdır. Aklın kanunları da bunun için yalnız madde aleminde muteber olmak lazım gelir. Ruh hür bir alemdir. İşte bunun için felsefenin bilgi vasıtası akıl değil, bize ölçülmez ve sonsuz değişiklikleri kavramak imkanını veren seziştir. Bergson'un felsefeye kazandırdığı haysiyeti kaba taslak bir makaleye sığdırmak zarureti beni yakında ondan tekrar bahse teşvik ediyor. Büyük filozofun ölümü karşısında fikir dünyasının duyduğu kedere iştirak ederken onun şahsiyetini ve eserlerini birçok makaleleriyle, konferanslarıyla ve tercümeleriyle Türk gençliğini ilk tanıtan ve ısındıran dostum Mustafa Şekip Tunç'u ve ayrıca filozofun son eserlerinden birini Türkçe'ye kazandıran Mehmet Emin ile onun hakkında bir monografi neşreden Ziya Somar'ı anmak isterim. Tasvir-i Efkar 1941. Bergson mistik midir? Dostum Muhittin Birgen son barış makalelerinden birinde Henri Bergson'un felsefeye yeni bir şey getirmediğini, çünkü şarkta mutasavvıfların, garpta mistiklerin düşüncesini tekrar ettiğini yazmış. Makalesini henüz görmediğim için kendisine cevap vermekten ziyade Avrupa'da Bergson'a karşı vaktiyle başkaları tarafından da yapılan bu tenkidin ispat derecesini kısaca araştırmak istiyorum. Sufiliğin, tasavvufun ve mistisizmin birçok nevileri vardır. Fakat hepsinde müşterek olan düşüncenin esası şöyle hülasa edilebilir. Vecid veya istirak hali içinde ruh dışarı dünya ile bütün alakalarını keserek, alaikten tecerrüt ederek, deruni bir varlıkla, kusursuz ve sonsuz bir varlıkla Allah'la temasa geçer. Fena filah olmak mertebesine erer. Ne mefhumlar ne de suretler bizi realiteye kavuşturamaz. Hakikate varmak için aklımızın hudutlarını aşmak lazımdır. Hads veya seziş gibi zekadan ayrı ve üstün bir bilgi vasıtası kabul eden her felsefe mistiktir. Bergson'da şüphe yok bu çerçeveye girer. Ona dair yazdığım makalede bu noktayı işaret etmiştim. Fakat Bergson düşüncesinde yeni olan şey, onun ilimle metafiziği barıştırması ve her ikisinde de tam haysiyetlerini iade etmiş olmasıdır. Bergson, müsbet ilimleri inkar etmez. Hatta müsbet ilimlerle felsefenin ve metafiziğin bilgi sahalarını o kadar iyi tayin eder ki, artık her iki tarafın birbirine tecavüz ihtimallerine set çekmek ister. İkisi de kendi planı içinde meşrudur. Biri kemiyet ve mekan, öteki de keyfiyet, şiddet ve düre planı içinde haktır. Bu görüşe ve bilhassa zaman mefhumunun Bergson'a has telakisine hiçbir mistik felsefede tesadüf edilemez. Bizzat Bergson, kendisine mistik ve gayri ilmi olmakla damgalamak isteyenlere şu cevabı vermişti. Eğer bugün her yerde olduğu gibi mistisizmden anlaşılan mana, müsbet ilme karşı bir aksül amel ise, benim nazariyem bir ucundan öbür ucuna kadar mistisizme karşı protestodan başka bir şey değildir. Çünkü bu nazariye ilimle metafizik arasında kanttan bir yıkılan köprüyü kurmaya çalışır. Yok eğer mistisizm derin ve deruni hayatı araştırmaksa, o halde her felsefe mistiktir. Fransız Felsefe Cemiyeti Bülteni 2 Mayıs 1901 sayfa 63-64. Bergson'a karşı yapılan ve daha da yapılması mümkün tenkitlerden bir başka yazımda bahsedeceğim. Tasvir-i Efkar 1941. Bergson ve Muarızları. Bergson'un muarızları üç gruba ayrılabilir. 1. Onun keyfiyet ve kemiyet anlayışını tenkit edenler. 2. Düre, müddet ve hürriyet anlayışını tenkit edenler. 3. Intuition, seziş metodunun mistik mahiyetini tenkit edenler. Bergson'un bütün felsefesi keyfiyet mefhumuna verdiği mananın içindedir. Zaman, mekan, hürriyet, madde, hayat hamlesi ve yaratıcı tekamül fikirleri hep bu mananın içinden çıkar. Bergson felsefesi her şeyden evvel bir keyfiyet felsefesidir. Koca Aristo bile kategorileri arasında keyfiyeti ve kemiyeti bir sıraya koymuştu. Bergson keyfiyeti kemiyetten ayırır. Keyfiyet, şuur hayatına, kemiyet, mekana münhasır iki mefhumdur. Ruh halleri, halis keyfiyetler, mekan içinde bulunan şeyler de kemiyetlerdir. Ruh hallerinin şiddetleri, azlıkları, çoklukları yok değildir. Fakat kemiyet arz eder gibi görünmesine rağmen bu şiddette bir keyfiyet tezahüründen başka bir şey değildir. Bizim zekamız kemiyeti keyfiyetten daha iyi anladı. Çünkü ölçebildiği için ruh hallerinin keyfiyetini kemiyet gibi telakkiye meyletmiştir. Hakikatte bizim ruhumuzun içindeki akışı ölçemeyiz. Yalnız hissederiz. Böylece mekandan, kemiyetten, ölçüden ayrılan şuur hallerimiz ilmin determinist kanunlarından kurtulur ve mekana irca mümkün olmayan bir deruni zaman, yani düre içinde hürriyetine kavuşur. Artık o bütün madde bilgilerinin müdahalesinden masum bir psikolojinin ve metafiziğin müstakil mevzudur. Hür hayat hamlesi ve yaratıcı tekamül onun içinden fışkırır. Bergson'un en çok denkide uğrayan fikirleri, düşüncesinin üsül esası telakki edilen bu keyfiyet ve kemiyet fikirleridir. Frank, Divers Overs, Sineti, Parodi, Speer bu denkitleri yapanların başlıcalarıdır. Fikirleri birbirine katılarak şöyle hülasa edilebilir. Bu münekkitlerden Parodi, keyfiyet kategorisinin ölçü kategorisinden daha umumi olduğunu iddia etmiştir. O tarzda ki psikolojik hadiselerde bunların ölçülebilir olduklarını kabule hiç lüzum olmadan kemmi bir şiddet kabul edilebilir. Yani Bergson'un ruh hallerini halis keyfiyet olarak göstermek için bunların ölçülmez olduklarını söylemesi kafi bir delil değildir. Zira kemiyet ölçüyü aşan bir mefhumdur. Philosophie Contemporaine en France 338. sayfanın notu. Frank ve Sineti de kemiyete ait ölçülebilen realitelerin hepsini mekana irca etmek mümkün olamayacağını ve mekana has cesametlerden başka cesametler de olduğunu iddia etmişlerdir. Buna karşı Bergson'un müdafileri, mesela Fransa'nın bugünkü marif vekili Jacques Chevalier, Poincaré'nin meşhur İlim ve Faraziye kitabında analisis situs bahsindeki mütalasına karşı koymuşlardır. Bu mütalaya göre bazı cesametlerin ölçülememeleri esaslarında tamamıyla keyfi, kalitatif olmalarındandır. Bergson, Jacques Chevalier, sayfa 129-130. Divel Over'de Tard'ın inanç gibi bir ruh halini azalıp çoğalan bir şey olmak itibariyle bir keyfiyet değil, bir şiddet kemiyeti saydığını hatırlatır ve bu fikri bir misalle tahlil ettikten sonra ruhtaki şiddet derecelerinin hendisi bir silsile takip etmemekle beraber bunların serisinde bir düzen bulunduğunu iddia eder ve der ki bu düzen Bergson ne derse desin mekandan taklit edilmiş değildir. Böyle olması için matematik şekilde ifade edilmiş rasyonel her düzenin mekani taksimata yahut hendisi şekillere raci olduğu evvelce ispat edilmiş olmak lazımdır. Halbuki bunun aksine inanmak için yeni zamanlardaki matematik inkişafı düşünmek kafidir. Muasır Fransız Psikolojisi, Mustafa Şekip Tunç tercümesi 164, Marif Vekaleti Neşriyatı'ndan.